İş ve Yaşam serisine hoş geldiniz. Bu seri yayınlanmış yazılarımın sesli hallerinden oluşuyor. Benim ismim Ece Ağabeyoğlu, örgütsel psikoloji uzmanı ve kariyer koçuyum. Makalelerimi kendiyolun.com internet sitemde bulabilirsiniz. Burada ise okumaktansa dinlemeyi tercih edenler için sesli hallerini yayınlamaya devam ediyorum. Umarım beğenerek dinlersiniz. Bu bölümde konumuz birlikte öğrenmek. Bu konu nereden aklıma geldi onu da şöyle anlatayım. Bu yazıyı aslında hem Uplifers'ta yayınlattım hem kendi sitemde kendiyolun.com'da blog yazıları tarafında bulabilirsiniz. Bir süredir iki ayrı podcast kanalı yürütüyorum. Belki her ikisini takip edenler vardır aranızda. Bir tanesi bu İlk Göz Ağrım. Nisan ayından itibaren, 2020'den itibaren yayınlara başladığım İşte ve Yaşamda Kendi Yolun. Diğeri ise bir iki aydır bir geçmişi olan ve çok keyifli yürüttüğümüz Gözde Berber ile beraber Bilsen İyi Olur kanalı. Kendi başıma yaptığım yayınlar sırasında yaşadığım durumlar, öğrendiklerim, zor ve zevkli gelen taraflar ayrıydı. İki kişi beraber yürüttüğümüz, meslektaşım Gözde ile beraber yürüttüğümüz yayınlarda da çok farklı bir dinamik oluştu. Çünkü her seferinde bir konuk ağırladığımız için aslında üç kişilik bir ortamın enerjisi, zorlukları ve keyifleri beraber yaşanıyor. Ve üç farklı kafanın, üç farklı zihnin, alışkanlıkların, kişiliklerin dahil olmasıyla benim kafamda bir ışık yandı. Çünkü birlikte öğrenme dediğimiz şeyi deneyimliyordum. Benim gibiler yaptığı her şeye öğrenme bahanesi olarak bakıyor. Bir laboratuvar gibi yaşadığımız her şeyden bir şeyler öğrenmeye çalışıyoruz malum. O yüzden bu makalemin de fikri böyle doğmuştu. Kısaca öyle bir giriş yapayım. Birlikte öğrenmek üzerine neler yazdım sizinle sözlü olarak burada paylaşmak istiyorum. Öğrenmeyi çoğunlukla bireysel bir süreç olarak düşünüyoruz farkındaysanız. Sizin için de öyle mi bilmiyorum. Ancak tanım olarak var olan bir başka kavram daha var. Demin de bahsettiğim gibi birlikte öğrenme. Peki bu kavramın bize faydası ne ya da bunun işlevi ne? Sosyal medyada çeşitli ilgi alanı ya da hobiler için bazı gruplar var. Belki bazılarınız üyedir, gözlemliyordur. Bunun en basit örneği bu gruplar. Diyelim yelkencilikle ilgileniyorsunuz. Bununla ilgili bir gruba üye oluyorsunuz ve orada yelkenli fiyatları, markaları, kurslar, sertifika sınavlarında çıkabilecek sorular, cevaplar, bakım, onarım gibi konular, önemli bilgiler grupta konu olacaktır. Bunları izlersiniz. Tüm bunları bireysel olarak öğrenmeniz mümkündür. Evet, kendimiz de okuyarak bu konu başlıkları hakkında bilgi sahibi olabiliriz. Ama sizin sorularınıza alacağınız cevaplara ek olarak farklı grup üyelerinin farklı konulardaki paylaşımları, soruları ve yorumları sayesinde muhtemelen sizin merak ettiğiniz ya da ilgilendiğiniz kısımdan çok daha farklı bilgileri de öğrenme şansınız olacaktır. Yani hedeflediğinizin ötesinde bir deneyim orada sizi bekliyor. Bu basitleştirilmiş bir örnekti. Ancak bu öğrenme tipini, yani kendi beyninizle baş başa olmanın dışında başka beyinleri de sürece katarak elde edilen zenginleştirilmiş deneyimi her konuda kullanabilirsiniz. İlkokulda küme çalışması olarak adlandırılan bir çalışma vardı. Bazılarınız hala hatırlar. Birlikte veya işbirlikli öğrenme modeli olarak geçiyor bu literatürde. Bu popüler bir yöntem ve burada öğrenciler ve öğretmenler hala yarar sağlıyorlar. Günümüzde de kullanılıyor. Hatta bir araştırmaya göre bu yöntem dinlediğini anlama becerisinde anlamlı gelişim sağlıyor. Ayrıca farklı araştırmalara göre hep tek bir kaynaktan, tek başına öğrenmekten çok daha iyi performans getiriyor. Yani performansı artırıcı bir etkisi var. Hem de öğrenmede hız kazandırıyor. Bu sadece araştırmalara dayanan bir gerçek değil. Uzun süreli iş hayatı tecrübesinin üzerine benim gittiğim bir master programı vardı. Benzer durumdaki sınıf arkadaşlarımla kendiliğimizden bir araya gelerek derslere, sınavlara, ödevlere birlikte çalıştık. Ve bu çalışma hayatımda yaşadığım en iyi birlikte öğrenme deneyimlerinden biriydi şahsen benim için. Hali hazırda ise demin bahsettiğim gibi meslektaşım Gözde ile beraber yürüttüğüm ve konuk ağırladığımız podcast bölümleri de güncel bir örneği benim için. Birlikte, işbirlikli veya takım halinde öğrenme modellerinde kendi kendine öğrenmeden farklı olarak soru sorma, açıklama yapma, eleştirme, örnek verme gibi tek başına yapılamayacak ancak karşılıklı etkileşimle geçirilebilecek bir öğrenme süreci fırsatı yakalıyoruz. Ayrıca yardımlaşma, birlikte çalışma, birbirini destekleme, paylaşma, dinleme, sırayla konuşma, sırasını bekleme gibi sosyal beceriler de kullanılmış ve gelişmiş oluyor. Okul çağında bolca kullanılan ve öğrencilerin aşina olduğu bu yöntem, üniversitede de çiftler veya gruplar halinde hazırlanan projeler, birlikte yapılan sunumlar ile insanların karşısına zorunlu olarak çıkıyor. Bunu şuradan da çok iyi biliyorum. Bir yıldan fazla süredir üniversite öğrencileriyle yürüttüğüm birebir kariyer koçluğu çalışmaları var ve derslerde birlikte ayrı bölümlerden insanlarla projeler yapmalarının özendirildiğini görüyorum. O yüzden bunu destekleyen bir sistem var. Ardından iş hayatına geçiyoruz ve iş hayatımızın başlamasıyla birlikte bir şeyler öğrenmek biz yetişkin bireylerin kendi tercihi haline geliyor. Yani bizi kimse zorlamıyor. Kendinize sorun. İş yerinde ve işle ilgili bir konuyu çözmek, yerine getirmek veya öğrenmek için. İş arkadaşlarınızla kafa kafaya veriyor, görevler üstleniyor ve beraber tartışıyor musunuz? Burada bir es verdim kasıtlı olarak. Çünkü benim gözlem ve deneyimlerime göre bunun olma olasılığı epeyce düşük. İş hayatında da okuldaki halimizden hiç farklı olmayan şekilde zorunda tutulmadığımız zamanlarda bu şekilde iş arkadaşlarımızla bir araya gelmiyoruz. Zorunlu tutulduğumuz durumlar ise çoğunlukla şirket içi eğitimlerde karşımıza çıkıyor. Kurumsal eğitimlerde birlikte öğrenme yöntemi, fasilitatör eğitmenin de performansına bağlı olarak çok işe yarayan, hatta hedeflenenin ötesinde motivasyonel katkılar da sağlayan bir yöntem. Ancak yine de eğitim ortamının dışındayken çoğunlukla doğal tercihimiz olamıyor. Bunun olası nedenleri şirket kültürü, bireysel alışkanlıklar, liderlik eksikliği ya da güven ortamının sağlanmamış olması gibi çok çeşitli şeyler olabilir. Bu apayrı bir dala doğru gidiyor burası. Eğitimlerin etkisinin sürdürülebilir olması için yapılabilecekler apayrı bir konu olur. Bir organizasyonel gelişim konusu. Orayı geçiyorum. Peki madem iş yerinde bunun kendiliğinden veya her zaman gerçekleşmesi zor, birlikte öğrenme veya işbirlikçi öğrenmeyi hayatımızda nasıl ve hangi hallerde tutabiliriz? Çözmek istediğiniz bir problem, tamamlamaya çalıştığınız bir görev veya öğrenip gelişmek istediğiniz bir konu ya da beceri varsa, pekala kendi küçük destek grubunuzu ya da çiftinizi oluşturabilirsiniz. İş yerinde veya tamamen dışarıdan kişilerle. Bu oluşumla ilgili dikkat etmekte fayda olanlar ise şunlar. Yine maddelerle ilerleyeceğim. İletişim ve sosyal becerileri iyi, sizinle benzer değerlere sahip, takım ruhu olan, yeni ve farklı düşünce stilleri ve fikirlere açık olan insanlarla bir araya gelmeniz en doğrusu olacaktır. Odak konunuzla ilgili bilgi seviyeleriniz farklı olsun. Böylece yeni ve faydalı bilgiler ortaya çıkacaktır. En az ve en çok tecrübelilerin birbiriyle yakın temasta iletişimi sürdürmesi, az tecrübelinin bilinmezlik karşısındaki kaygısını azaltarak özgüven aşılar. Burada dikkat edilmesi gereken çok tecrübelilerin de fayda elde etmesini sağlamak. Yoksa bir nevi gönüllü hizmete dönüşerek devamı gelmeyebilir. Çünkü böyle bir grup ya da böyle bir çift oluşturuyorsak bunun biraz sürekli olmasını isteriz. Çok tecrübelilere de ne gibi bir faydası olacağını önden düşünerek planlamakta fayda var. Konunuzla ilgili bir eğitim, seminer, atölye çalışmasına beraber katılmayı düşünebilirsiniz. Çünkü aranızdaki tartışmanın anlamlı bir şekilde yürütülmesi ve belli bir formata sahip olması faydayı artıracaktır. Yani yapılandırılmış bir sürece dahil olursanız, bir fasilitatörün yine yönettiği bir oturum gibi, orada yapılandırılmış bir tartışmayla biraz daha etkin öğrenmek söz konusu olabilir sizin kendi aranızdaki serbest sohbetinize göre. Ortaklaşa kullanacağınız bir online aracınız olsun. Öğrenilenler, paylaşılanlar ve sıradaki aksiyonlar grup hafızası olarak orada kayda geçsin. Bir WhatsApp grubu bunun en basit örneği. Bunun dışında iletişimin ve bilginin kategorize edilerek herkesçe takip edilebilmesini sağlayan tüm araçlar işinize yarayacaktır. Bu arada tabii ki uzaktan çalışma ile beraber hayatımıza girmiş olan pek çok uygulama var. Şirketlerde bazılarını kullanıyoruz. Bunların herkese açık ücretsiz versiyonları da var. Benim tecrübe ettiklerimden ilk aklıma gelen iki örneği söylüyorum en basit. Google Drive bir tanesi. Yani öğrenme grubunuzla öğrendiğiniz şeyleri not alacağınız ya da aksiyonlarını not alacağınız yer olarak. Dropbox var. Eskiden beri kullanılan, son dönemde o kadar popüler olmayan. Padlet dediğimiz bir uygulama var. Yakın zamanda ben keşfettim ve kullanıyorum. Çok faydalanıyorum. Onu da tavsiye ederim. Gönüllü olarak konuları ve çeşitli görevleri paylaşmak ve herkesin kendi kısmını tamamlayarak çıktısını diğerlerine sunması çok etkili bir yoldur. Hatırlayın, bu yöntemi büyük ihtimalle okul çağlarında sınavlara çalışırken arkadaşlarınızla zaten kullanmıştınız. Burada bir parantez açıyorum. Ben yetişkinlik hayatımda ve iş hayatımda da bir uzmanlık sınavına hazırlanırken aynı sınava girecek olan arkadaşlarımla çalışma grubumuzu oluşturmuştuk ve vaktimiz kıymetliydi. Sorumlu olduğumuz konuları aramızda bölüşmüştük ve planlı oturumlarımızda kendi tarafımızı çalışıp oraya katılıyorduk. Herkes çalıştığı kısmı anlatıyordu, diğerleri dinleyip not alıyordu. Çok faydalı bir öğrenme yöntemi oluyor. Birlikte öğrenme grubunuzla beraber bir eğitim, mentorluk ya da grup koçluğu almak da amaca yönelik düşünme ve tartışma eşliğinde aksiyonları getirecektir. Her ne kadar grubunuz aynı amaçla bir araya gelmiş insanların motivasyonuna sahip olsa da, bireyler arası olumlu etkileşimi artırmak ve deneyiminize çeşit katmak için öğrenme konunuz haricinde şeyler için de zaman ayırın. Sosyal aktiviteler, doğum günü veya başka özel gün kutlamaları, sürprizler ve jestler, herkesin hoşuna gidecek konu dışı aktiviteler ya da yardımlaşmalar gibi. Grubunuz zaten etrafınızda olan arkadaşlarınızdan oluşuyorsa, sosyal ortamlarda birlikte olmayı tercih ettiğiniz insanlardan oluşuyorsa, bu dediklerim doğal olarak gerçekleşiyor olacaktır. Ama bazen de demin benim verdiğim örnekte olduğu gibi sadece bu amaç için bir araya gelmiş olduğunuz ve normal hayatta çok samimi olmadığınız kişiler de olabilir. Bunu yabana atmayın derim. Farklı paylaşımlarla kişiliğinizin farklı yönlerini tanımak ya da grup motivasyonunuzu artırmak gibi bir etki gözlemleyebilirsiniz. Ve o birlikte yapacağınız öğrenme çalışmalarına olumlu yansıyacaktır. Paylaşmak ve paylaşarak gelişmek kavramını 2020'de pandeminin eskisinden daha popüler kıldığını düşünüyorum ben. Her zamanki stili daha bireysel olanların bu şekilde bir deneyime kendisi için fırsat tanıması ve uygun bir miktarda zorlanması yeni ufuklar açacak ve beyinde oluşacak yeni bağlantılarla yepyeni bakış açıları, tarzlar ve fırsatlara kapı aralayacaktır. Böyle bir kapıdan başını uzatıp bakmak harika olmaz mı? Dinlediğiniz için teşekkürler. İş ve Yaşam serisinden Birlikte Öğrenmek bölümünü dinlediniz. Benim adım Ece Ağabeyoğlu. Örgütsel psikoloji uzmanı ve kariyer koçuyum. Bu podcast yayınlarımı beğeniyorsanız ve çevrenizde faydalanabilecekler varsa paylaşmayı ve takip almayı lütfen unutmayın. Bana ulaşmak için Instagram ve LinkedIn'de Ece Ağabeyoğlu hesabıma doğrudan mesaj atabilir, ece@kendiyolun.com adresine mail gönderebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın.